Merhaba, bugün 29 Mart. Ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Birleşmiş Milletler'in bir raporu vesilesiyle elektronik atıkları konuşacağız. Metal, plastik ve en önemlisi bataryalar doğaya büyük tehdit oluşturuyor ve çağımızda sürekli yenilenen teknolojiler yüzünden bu alandaki atıklar çığ gibi büyüyor. 2010 ila 2022 arasında %80 artmış. Küresel olarak 62 milyon tona ulaşmış elektronik atıklar. Bu artış hiç yavaşlamayacak, üstelik artacak. Konunun uzmanı Profesör Doktor Yüksel Ardalı var bu yayında. Her zaman olduğu gibi Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş'la ağırlıyoruz kendisini.
Hocam, katıldığınız için teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Söz konusu atık hacmini tahayyül etmek zor. Sizden somutlaştırmanızı rica etsek, nereye gidiyor, nerede toplanıyorlar bunlar?
Hale Hanım, merhabalar. Açıkçası elektronik devrim yaşama, iletişim kurma şeklimizi çok değiştirdi ve dünyanın her yerindeki insanları birbirine yaklaştırdı. Bu iyi yönü, ama büyük bir teknolojik ilerleme çağındayız. Daha doğrusu teknolojiye de takıntılı bir nesiliz. Beyaz eşyalarımızdan bilgisayarlarımıza, dizüstü bilgisayarlarımıza, sürekli değişen cep telefonlarımıza kadar bir sürü cihazımız var. Dünya çapında her yıl yaklaşık 40 milyon ton elektronik atık ürettiğimiz ve şöyle bir veri de var. Her saniyede 800 dizüstü bilgisayarı çöpe attığımız söyleniyor. Ve ortalama bir cep telefonu kullanıcısı da 18 ayda bir değiştirdiği tespit edilmiş yapılan çalışmalarda. Şimdi nerede, nereye gidiyor dediniz. Önceden çok farkında olmadan çöpe gidiyor ya da yakılıyordu. Tabii bir de belli işte Asya ve Afrika ülkelerine gönderme gibi bir durum var bu atıkları. Yani dediğiniz gibi gerçekten tahayyül edilemeyecek kadar. Yani Birleşmiş Milletler bir analiz yapmış. 2023 yılında dünya çapında kişi başına 8 kilogram elektronik atık üretildiğini ve bu işte bir yıl içerisinde atılan yaklaşık 62 milyon ton elektronik atık anlamına geliyor. Bu gerçekten 2030'da da 75 milyon olacağı söyleniyor. Artış hızlarına baktığımızda çok korkutucu. 2010'da %82, 2030'da %32'lik bir artıştan, yani 82 milyon tona çıktığından bahsediliyor. Ne yapılacak? Onu sordunuz. Ya çöpe atılacak, toprakla karışacak, bizim içme suyumuza, havaya, atmosfere karışacak. Ya yakılacak, yine atmosferimize, suyumuza, toprağımıza karışacak. Ya da yasa dışı olarak daha gelişmemiş ülkelere ticareti diyelim, ticaret de olmuyor tam bu, ama oralara sevk edilmesi söz konusu. Şöyle bir veri var, %54'ü toplandığı söyleniyor. Avrupa çok öncü bu konularda. Ve bunun belli bir kısmının işte ancak %12,5'unun geri dönüştürüldüğünü söylüyor. Ama dünyaya bakarsak Hale Hanım, elektronik atıkların toplam zehirli atıklarımızın %70'ini oluşturuyor. İçerisinde tehlikelilik açısından, zararlılık açısından çok fazla bir tehlike söz konusu. Sayı giderek artıyor, tehlike var. Kontrolsüz bir mekanizma gerçekleşiyor diyebiliriz.
Hocam, şimdi kimyasal maddeler de, zehirli maddeler de var.
Evet.
Elektronik atıkların içinde, özellikle bataryada. Ama aynı zamanda doğada ve insan sağlığında mikroplastik denen bir fenomen de geçerli. Bu da elektronik atıkların çok boyutlu ele alınmasını gerektiriyor. Dönüşümde de herhalde çok ileri değiliz. Ne yapacağız? Yani geleceğe nasıl bakacağız bu konuda?
Evet Faruk Bey, çok haklısınız. Toprağa ve su kaynaklarına ve atmosfere sızabilen, ekosistemi kirleten, insan sağlığı için olumsuz risk oluşturabilen kurşun, cıva, kadmiyum gibi tehlikeli atıklar. Ama bunun yanı sıra çok değerli, nadir dediğimiz değerli altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller. Nadir elementler dediğimiz lityum, tungsten ve manganez gibi nadir elementler var. Bütün bunu sanki kapalı bir kutu içindeymiş gibi görmüyoruz. Ama tüm bu elektronik atıkların içerisinde bunlar var. Ve akademisyenler, çalışan grup nadir elementlerin yüzyılın sonunda da tükeneceğini söylüyor. Bakın, çöpe atmak çok mantıklı değil. Sağlığımızı tabii ki düşüneceğiz. Ne yapacağız? Vallahi inanır mısınız? Öncelikle bu elektronik atık dediğimiz ya da kullandığımız cihazların üretici ömrünü arttıracak. Ve buna kullanım sürelerini Avrupa bu sorumluluğu verdi üreticiye. Şimdi bir cep telefonunda güncelleme olduğu için belli bir süre sonra sağlam olsa bile kullanamıyoruz. Yani sistemin içerisinde de bir kontrol mekanizmasının oluşması gerekiyor. Evet, belli bir süre sonra bozulacak. Tamir ettirebiliyorsak ettireceğiz. Yenisini almak yerine o özelliğimizi kaybettik ülke olarak, dünya olarak onu söyleyebilirim. Yani bakım yaptırabilir miyim, tekrar kullanabilir miyim ya da beni mutlu etmeyen bir versiyonunu başkasının için belki çok değerli o kullanabilir. Kullanımı onarımını teşvik eden bir yaşam süreci oluşturan bir mekanizma oluşturmamız gerekir. Avrupa şunu şöyle bir etiket koymaya başlayacak elektronik atıklara tamir edilebilirlik puanı. Ben de alırken bakacağım. Ben bunu bir problem çıktığında ya da işte ne kadar uzun süre kullanabiliyorum. O vardı zaten. Ömrünü 3 aşağı 5 yukarı belirleyebiliyorduk. Ama böyle bir puanla belirtmiş. Ayrıca Avrupa'da şu da çok gündeme geldi. Görünmez e-atıklar. Yani çok farkında değiliz işte kablolarımız, fareler. Yani bunlar bile işte giyilebilir bir takım cihazlar, elektrikli işte duman dedektörleri, elektrik bisikletler, e-scooterlar, kablolar, kulaklıklar, uzaktan kumandalar da dahil olmak üzere hep bilgisayara işte bir buzdolabına cep telefonuna odaklandık. Evet, onların çok fazla ama maalesef ki bunların da mutlaka düzenli toplu geri dönüştürülmesi ya da dediğim gibi üretici bazında tüketicinin daha uzun kullanılmasını sağlaması gerekiyor. Ne yapıyor insana diye belki size söylemem gerekiyor. İnsan beynine ve sinir sistemine bu içerisinde eğer atık haline getirirseniz, döngüsel ekonomiye sokamazsanız, insan beynini ve sinir sistemini mahvedecek, zarar verecek çeşitli toksik katkı maddeler, sağlık ve çevre açısından biyoçeşitliliği yok edecek kirliliklerden bahsediyoruz. Bakın, toprağa gömmek sadece toprağa gömmek değildir. Toprağa gömersiniz, sıkıştırırsınız, oradaki atıkları bütün yüzey suyuna, yeraltı suyuna, toprağa, atmosfere katarsınız ve doğrudan biz etkileniyoruz. Yani biz attığımız atın çok sorumluluğunu ya da farkındalığını almamamız söz konusu. Bir rapor var. Dünya çapında elektronik atık üretiminin çok artmasıyla birlikte geri dönüşüm incelenmiş. 2022'de %22,3. Bakın, %80'e yakını doğanın içerisinde ya da daha gelişmemiş ülkelerde. 2030'a kadar bunun %20'ye düşmesi bekleniyor. Biz artmasını beklerken düşüş söz konusu. Bu da gerçekten dünya için bir tehlikeyi arz ettiğini söyleyebiliriz. Bu raporda atık toplama ve geri dönüşüm oranlarının 2030 yılına kadar %60'a getirmeleri gibi üst limitler konulsa da Amerika Birleşik Devletleri böyle bir limit koymuş ve 38 milyar Amerikan dolarını bilelikle ülke ekonomisinde tekrar katacaklarını, hem çevreyi koruyorlar hem de ekonomiye bunları katıyorlar gibi bir yaklaşım söz konusu. Tabii biraz önce söylediğiniz gibi sadece tabii bu metalleri ya da nadir elementleri ya da toksik maddeler içermiyor. İşte plastik, cam malzeme de içeriyor. Bunları nasıl geri dönüşüme sokuluyor? İşte belli bir elden toplanması ki ülkemizde ve dünyada da çok yerleşmemiş. Aslında Avrupa üreticiye dedi, sen üretiyorsun, bunun sorumluluğunu alacaksın. O sistemi oturtmaya çalışıyorlar. Onun için bu geri dönüşümde işte alınıyor. Bunların kullanılabilir parçalar ve malzemelerin geri kazanılmasını içeriyor. Tabii %100 geri dönüşümden bahsetmiyoruz ama elektronik atıkların içerdikleri metal, plastik, cam gibi malzeme türlerine göre de ayrıştırılıyor. Elektronik çöpler ayrıştırıldıktan sonra daha da parçalarak parçalayıcıya aktarılıyor. Farklı boyut ve yoğunluktaki malzemeler parçalayıcıda karıştırılarak daha sonra işlemlere uygun bir malzeme akışı oluşturuluyor. Tabii şeyde atık küve, işte piller, kapasitörler, bunları da atlamamak lazım. Yani bunlar da çok yaygın kullandığımız malzemeler, elektronik atıklar içerisinde. Bu atıklar içerisinde kirletici maddeler giderildikten sonra geri kalan malzemeler de ekonomik değerlerini elde etmek için sisteme dahil ediliyor. Tabii burada işte geçmişte 1970'lerde Paul diye bir soyadını hatırlayamadım, bir kimyacı sıfır atık kavramını ortaya koymuş. Elektronik atıkta bir malzemeyi, değerli bir malzemeyi kullanarak ya da döngüsel ekonomiye, o ekonomi sistemine sokarak çok büyük bir firma kurmuş. Yani 70'lerde yapılmış bir şey aslında. Yeni keşfetmedik ama bir türlü uygulamaya geçirememişiz. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ve diğer metallerde elektronik atık geri dönüşüm süreciyle geri kazanılabilir. Ama biz daha az atığı ortama vermek, yani verdikten sonra geri dönüştürmekle değil, bizim ilk hedefimiz nasıl daha çok bu cihazı kullanabiliriz, nasıl daha az tüketip doğaya ya da ortama bu cihazları bırakabiliriz sorusunu mutlaka üzerine odaklanmayız.
Aslında siz çok önemli bir noktaya vurgu yaptığınız için oradan sormak istedim. Sürdürülebilir
Tabii.
üretime geçtiniz aslında değerlendirmenizde. Yani nasıl olsa geri dönüştürülebilir diye ürün fazlasına ya da ürünlerin sürdürülebilir üretilmemesine vurgu yaptınız.
Evet.
Çünkü geri dönüşüm de meşakkatli bir süreç değil mi hocam? Anlattınız ama yöntem ve gidişat olarak bir de bunun maliyeti de var sonuçta ülkelere. Aslında belki üretimi daha sürdürülebilir kılsak bu maliyet yükünden de bizi kurtarmış olacak. Bu konuda ne dersiniz?
Kesinlikle, yani o geri dönüşüm böyle çok parlatılarak bize sunuluyor, recycle, ama yine elektrik harcıyorsunuz, yine su harcıyorsunuz, yine yani orada da bir şey var, orada da bir deformasyon, çevresel işte asit kullanabiliyorsunuz, çeşitli malzemeler kullanıyorsunuz, çevresel deformasyon var. Ha, tabii ki belli bir aşamada işte bu değerli maddelerin alınması, nadir elementlerin alınması, toksik maddelerin uzaklaştırılması, tabii ki bu aşamalar için çok değerli olduğunu söylemekle birlikte, o evet, sürümün içi, o doğal döngünün içerisine sokulmamız gerekiyor. Ama bunu Halam söyledi, yani şey dedi, sana dedi, üreticiye sorumluluk diyorum dedi. Sen dedi öncelikle dedi bu malzemeyi üretirken öncelikle doğaya uyumlu üreteceksin. Kendin içerisinde enerjiyi, suyu, ham maddeyi az kullanacaksın. Sonra tüketiciye gönderdiğinde bir arge yapacaksın, inovasyon yapacaksın, daha uzun kullanacak. bir sene kullanıyorsa 5 sene, 5 sene kullanıyorsa 10 sene kullanacak. Ya da şimdi de başka bir şey, tamir edilebilirlik seviyesinin yüksek olması, tamir edilebilirlik kavramının bu sistem içerisine yerleştirmesi, ki elektronik atıklarda çok önemli bu kavram. Ama sonra da şu sorumluluğu veriyor, diyor ki tüketici bozuldu veya kırıldı, sen bir şekilde ona ulaşıp alacaksın ürettiğin ürünü ve bunu tekrar döngüsel ekonomiye sokacaksın. Yani işte içinde değerli malzemeleri mi alıyorsun, geri mi dönüştürüyorsun, yeniden mi kullanıyorsun, parçaları başka bir yerde mi kullanıyorsun? Yani bu sorumluluk açıkçası yazılı raporlarda bu şekilde. İşleyiş nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz ama inşallah çok geç olmadan bu çünkü azar azar da olsa bu kirleticileri vücudumuza hem mikroplastik diyor işte Harp Bey de dedi, hem mikro kirleticiler, tehlikeli bileşikler gibi bileşiklerin vücuda alınması gibi bir durum söz konusu. Yavaş yavaş kendimizi zehirliyoruz bir taraftan da. Onu da çok farkında değiliz. Bu farkındalığın belki oluşturulması en azından tüketici ayağında üreticiyi zorlayıcı bir etken olabilir diye düşünüyorum.
19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Yüksel Ardalı ve Yeşilat editörü Hale Aydoğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.